P.R.Lachaise Çarpışması. Pazartesi Öyküleri. Alphonse Daudet. Seslendiren Akın Altan. Bekçi gülmeye başladı. Burada çarpışma mı? Çarpışma filan olmadı ki burada. Bu gazetelerin uydurması. Neler olup bittiğini, bakın ben size anlatayım. Ayın 22'si yani pazar günü akşamı, 7'lik bir batarya top ve yeni model bir mitralyözle 30 kadar komün topçusunun geldiğini gördük. Mezarlığın tam tepesinde konuşlandılar. Oranın bekçiliği bende olduğu için gelenleri ben karşıladım. Mitralyözleri şu yolun köşesinde bizim nöbetçi kulübesinin yanındaydı. Topları biraz daha aşağıda şu düzlükte bulunuyordu. Gelir gelmez beni zorlayarak birçok mezarı açtırdılar. İçlerinde ne varsa hepsini kırıp dökecekler, yağma edecekler sandım. Fakat başkanları her şeyi yoluna koydu. Adamlarının karşısına geçerek onlara şöyle küçük bir söylev çekti. Elini herhangi bir şeye sürecek olan domuzun derhal suratını dağıtırım. Hadi şimdi dağılın. Ufak tefek, apak, yaşlı bir adamdı. Göğsünde Kırım ve İtalya madalyaları vardı. Üstelik barut gibi sert bir adama benziyordu. Buyruğundakiler bir dediğini iki etmediler. Doğrusunu söylemek gerek, mezarlardan hiçbir şey aşırmadılar. Dahası Duc de Morny'nin tek başına 2000 frank eden haçını bile. Ama yine bu komün topçuları aşağının bayağısı ayak takımıydı. Sözüm ona topçu 3 frank 50 santimlik çifte gündelikleri cebe indirmekten başka bir şey düşündükleri yoktu. Bu mezarlıkta nasıl yaşadıkları görülecek şeydi. Anıt mezarların mahzenine, Morny'ninkine, Favro'nunkine, hani şu imparatorun süt ninesinin yattığı güzel türbeye girip üst üste yatıyorlardı. Şaraplarını soğusun diye Champaks türbesine götürüyorlardı. Orada bir çeşme vardır da sonra kadın da getiriyorlardı. Ta sabahlara dek içki, bir alem ki sormayın. Herhalde bizim ölülerin duymadığı rezillik kalmamıştır. Evet, bu haydutlar öyle pek becerikli değillerdi ama yine de Paris'e çok zararları dokunuyordu. Konumları o kadar iyiydi ki ara sıra bir buyruk geliyordu. Louvre'a ateş edin, Palais Royal'e ateş edin. Yaşlı adam anında topları çeviriyor ve petrollü gülleler kol kol şehrin üzerine uçuyordu. Aşağıda olup biten şeylerden hiç kimsenin haberi yoktu. Silah seslerinin yavaş yavaş yaklaştığı duyuluyordu. Ama komünlerin aldırış ettikleri yoktu. Şumont'tan, Munmat'tan, Pegelaşez'den karşı yönü çapraz ateşini aldıklarından Versaillilerin ilerleyebileceğini ummuyorlardı. Denizciler Munmat tepesine çıkıp da bize ilk gülleyi gönderdikleri zaman herkeste hoşafın yağı kesildi. Doğrusu bunu hiç beklemiyorlardı. Ben bile aralarına Monny'nin mezarına dayanmış pipomu içip duruyordum. Güllelerin geldiğini işitince ancak kendimi yere atmaya zaman bulabildim. Önce bizim topçular bunu yanlış yapılmış bir atış ya da kafayı iyice çekmiş bir arkadaşın şakacılığı sandılar. Ama nerede o bolluk? 5 dakika sonra Munmat'tan yine şimşekler çaktı ve yine bir sürü gülle öncekiler gibi bizim buraya cuk oturdu. Artık bu sefer bizim baba yiğitler top, mitralyöz ne varsa hepsini bırakıp tabanları kaldırdılar. Koca mezarlık kendilerine dar geliyordu. Boyuna ihanete uğradık, ihanete uğradık diye bağırışıyorlardı. Yaşlı adama gelince, o tek başına gülle yağmuru altında bataryasının çevresinde fır dönüyor ve topçuların kendisini bırakıp savuştuklarını görünce kızgınlığından ağlayacak gibi oluyordu. Ama yine akşama doğru gündelik dağıtılan saatte birkaçı sökün etti. ''Bakın Monsieur, şu bizim nöbetçi kulübesinin üzerine bakın. O akşam gündelik almaya gelenlerin adları hala duruyor. Yaşlı adam yoklama yapıyor ve bulunanların adını oraya yazıyordu. Sidain, burada. Şodeyras, burada. Bilot, Volon. Görüyorsunuz ya, artık topu topu 4-5 kişiydiler. Ama yanlarında karılar da var. Ah, o akşamı hiç unutmayacağım. Paris yanıyordu. Belediye, askeri fabrika, bütün o yiyecek dolu ambarlar alev alevdi. Pegelaşez'de ortalık gündüz gibi aydınlıktı. Komünler yeniden top başı etmek istediler. Ama pek az kişi kalmışlardı. Sonra Munmat'tan da ödleri kopuyordu. Tuttular bir mahzene girdiler. Yanlarındaki karılarla birlikte içip şarkı söylemeye koyuldular. Yaşlı adam Favron türbesinin kapısındaki şu iki kocaman taş figürün arasına oturmuş, yanan Paris'e korkunç korkunç bakıyordu. Onu öyle görseydiniz son gecesini yaşadığı içine doğmuş derdiniz. O andan beriye artık neler olup bittiğini bilmiyorum. Evime, şu dallar arasına gizlenmiş küçücük barakayı görüyorsunuz ya, işte oraya döndüm. Pek yorgun düşmüştüm. Giysimi çıkarmadan, fırtına gecelerinde olduğu gibi lambamı söndürmeden yatağımın üzerine uzandım. Birdenbire kapıya hızlı hızlı vuruldu. Karım titriye titriye kapıyı açmaya gitti. Yine kominlilerle başımız belaya girecek sanıyorduk. Meğer denizcilermiş. Bir binbaşı, birkaç as teğmen, bir de hekim. Bana, kalkın, bize kahve pişirin, dediler. Kalktım, kahve pişirdim. Mezarlıkta sanki tanrısal ceza günü gelmişti de bütün ölüler diriliyormuş gibi belirsiz bir mırıltı vardı. Subaylar ayakta kahvelerini çabucak içip bitirdiler. Sonra beni de yanlarına alıp dışarıya çıktılar. Her yer karacı ve denizcilerle doluydu. Beni bir takımın başına geçirdiler. Hep birlikte mezarları bir bir araştırmaya başladık. Ara sıra askerler yaprak kımıldadığını görünce ağaçlıklı bir yolun sonuna bir büstün üzerine bir parmaklığa silah sıkıyorlardı. Şurada burada birer mezar köşesine gizlenmiş birkaç zavallıyı yakaladılar. Adamcağızların hesabı anında görüldü. Bizim topçuların da başına aynı son geldi. Kadın, erkek hepsini bizim nöbet kulübesinin önünde yığılmış olarak gördüm. Madalyası olan yaşlı adam da aralarındaydı. Doğrusu sabahın o ayazında görülecek bir görünüm değildi. Brrr, asıl içime dokunan şey o aralık Roget hapishanesinden getirilen uzun bir kafile oldu. Bunlar ulusal korumanlardı. Geceyi hapishanede geçirmişlerdi. Topluluk gömme töreni alayı gibi ağır ağır ağaçlıklı büyük yoldan çıkıyordu. Tek sözcük, tek yakınma bile işitilmiyordu. Bu zavallılar o kadar bitkin, o kadar yorgundular ki içlerinde yürürken uyuyanlar bile vardı. Biraz sonra ölmek düşüncesi bile kendilerini uyandırmıyordu. Hepsini mezarlığın şu dip yanına götürdüler. Yaylım ateşi başladı. 147 kişiydiler. Doğallıkla iş de pek uzun sürdü. İşte Pere-Lachaise çarpışması dedikleri şey bu. Bekçi sözünün bu noktasında onbaşısını görür görmez yanımdan ayrılıverdi. Ben de yapayalnız ateşe verilen Paris'in ışığında son gündelik dağıtımında nöbetçi kulübesinin üzerine yazılmış adlara baka kaldım. Kafamda güllelerle delik deşik olmuş, kanla ve alevle kıpkırmızı kesilmiş o Mayıs gecesini, yol ağzında bırakılmış toplar, çevredeki mahzenler açık, türbelerin içinde rezillik, hemen çevrede bu kubbe, sütun ve alevlerin kımıldanışıyla canlanan taştan betimler yığını arasında Balzac'ın uzaklara bakan geniş alınlı, iri gözlü büstüyle donanmış bir kent gibi aydınlık bu ıssız ve büyük mezarlığı yaşattım. Son.